Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Bu programda sizlerden gelen soruları hocamıza soruyor ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz. Bu vesileyle hatırlatalım. 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımıza da sorularınızı gönderebilir ve bir sonraki hafta programda hocamızdan sorunuzun cevabını öğrenebilirsiniz diyelim ve programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Sizler de sağ olun hocam. Hocam nazarla alakalı bir sorumuz var, müsaadenizle onunla başlayalım. Göz değmesine karşı nazar boncuğu dediğimiz bir görsel var. Bunu takmak caiz midir diye sormuş dinleyicimiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Önce şunu biraz açıklık getirmeye çalışalım. Nazar nedir? Nazar var mı? Nazarın dini bir yönü var mı? Bu konu üzerinde birkaç cümle söyleyelim. Bir defa nazarın mahiyeti, keyfiyeti, nasıl bir şey olduğu kesin olarak bilinmiyor.
Evet.
Ama genel kabul olarak bazı insanların bakışlarıyla başkalarını etkiledikleri de pek inkar edilecek bir durum değil. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde nazardan Allah'a sığının çünkü nazar haktır.
Evet.
Buyurmuş. Yani Peygamber Efendimiz böyle bir şey dediğine göre demek ki nazar var.
Evet.
Nazar var. Ama nazardan korunmak için ne yapmak lazım? Peygamberimizin tavsiyesi genelde Ayetül Kürsi, İhlas, Muavizeteyn,
Felak Nas
ve Fatiha
suresi.
Surelerini okumak. Yani bunları tavsiye ediyor. Bir de yine Peygamber Efendimiz böyle nazarla ilgili olarak şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Her türlü şeytanın ve zehirli hayvanlarından ve bütün kem gözlerden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım.
Yani hocam?
Yani bir dua. Peygamberimiz böyle dua edermiş. Yani her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan. Şeytandan, zehirli hayvanlardan. Ve göz değmesinden, kem gözlerden. Allah'ın bir kelimeti tamme diyor. Tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım diyor. Böyle dua edermiş. Bu nazar boncuğu veya benzeri şeyleri takmak yok. Öyle bir şey yok. Bir defa şunu bilmesi lazım Müslüman. Her şeyi veren Allah'tır. Her şeyi yaratan Allah'tır. Ve Allah'ın izin vermediği hiçbir şey yaramaz. Ve Allah'ın takdir ettiği bir şeyin önüne de kimse geçemez. Bu konuya işaret eden ayetler, hadisler çok. Şimdi dolayısıyla nazar boncuğu takıp daha ona güvenmek insanın fetişizm dediğimiz, yani bir takım materyallere tapınma şekline kadar götürebilir. Hatta Peygamber Efendimizin de bir hadisi var bu konuda. Bir kimse diyor nazarlık takarsa Allah onun işini rast getirmez. Ya o zaman demek ki nazarlık takmak dinde yok, böyle bir şey caiz değil.
Evet.
Caiz değil. Bazıları şunu söylerler. Efendim nazarlık insanı koruduğu için değil de o nazarı değen göz değmesi hak diyor ya. Nazarı değecek olan kişi baktığı zaman gözü ona ilişir önce ve o enerjiyi o nazar boncuğu çeker, alır. Dolayısıyla o gözün etkisi kalmaz şeklinde söyleyenler de var ama Peygamber Efendimiz bunu yasaklıyor. Hayır diyor, çekmeyin. Çünkü bir de şu oluyor, nazar boncuğu takanlar sanki o nazardan kendisini o koruyacakmış gibi bir şeye kapılıyor. Anlayışa kapılıyor ki bu da Allah'tan başkasından medet ummak. Hele hele hiç gücü olmayan birine medet ummak gibi. Dolayısıyla dediğim gibi nazar değdiğinden şüphe eden kişi ne yapmalı?
Veya önlem almak isteyen biri.
Birisi işte söylediğimiz gibi Ayetül Kürsi, Muavizeteyn, İhlas, Fatiha surelerini okumalı. Ve bir de demek ki söylediğim her türlü şeytanından, efendim zehirli hayvanlardan ve kem gözlerden Allah'ın tam kelimeleriyle sığınırım.
Şeklinde dua.
Şeklinde dua etmelidir.
Dua etmeli. Hocam tam burada Şimdi göz değmesi, nazarı konuştuk. Büyü ve sihir dediğimiz bir bu şekilde adlandırılan meseleler de var. Sihirin ve büyünün hakikati var mıdır diye başlayayım öncesinde ve bunlardan korunmak için eğer varsa neler yapılmalıdır?
Şimdi yine bu nazarla ilgili konuda söylediğimiz gibi sihir konusu da dinle ilgili bir konu değildir.
Evet.
Dolayısıyla o sihirle uğraşanlar, sihirbazlar, şunlar bunlar ilahiyatçı değildir, din bilgini değildir.
Hı hı.
Ancak bunun varlığı da yani sihirin olabileceği de pek şey yapılmıyor. İnkar edilmiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Harut ve Marut isimli iki melek.
Evet.
Bunlar insanları denemek için, sınamak için gelmişler. Ve insanlara sihri öğretmişler.
Hı hı.
Ama sihri öğretirken de efendim demişler ki bak bunu yapmayın. Biz bunu size öğretiyoruz ama sizi sınamak için öğretiyoruz bunu.
Hı.
Bunu yapmayın diye de uyarmışlar. Ama buna rağmen efendim bunu kabul etmeyen insanlar da var elbette. Yani tabii bu sihir dediğimiz şeylerin göz boyamacılık, el çabukluğu, illüzyon vesaire onlar değil. Yani onlar değil ama bu karşı tarafı etkileyen, karşı tarafın efendim bazı rahatsızlıklara gitmesine sebep olan türündeki sihirdir bu. Resulullah Efendimiz de bu sihirbazları veya sihir yapmayı çok büyük olarak şey yapan yedi büyük günah arasında saymış peygamberimiz. Yedi büyük günah arasında saymış. Kur'an-ı Kerim'de sihir yapanların ahirette nasip olmayacağı ifade edilmiş bir sure-i celil'de de Bakara suresinde var bu. Efendim cahiliye döneminde bu sihirbazlar yaygınmış ve sihirden korunmak için o zaman kahinlere şunlara bunlara müracaat ederlermiş. Ama İslam buna bu kadar şey yapmıyor. Hatta bazı dediğim gibi bunu kabul etmeyen İslam alimleri de var. Şeyin, sihirin varlığını kabul etmeyen ama demin söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'deki o Harut Marut olayı, Peygamber Efendimiz'in hadisi sihirin olabileceğine işaret ediyor. Yalnız ne olursa olsun şu var ki her türlü derde, sıkıntıya şifa Allah'tandır ama sebepler olabilir. Tabii mesela tababet bir sebeptir. Bu sihirbazların efendim yaptıkları iş eğer yapıyorlarsa bu dinen yasaktır. Caiz değildir. Peygamberimiz dediği gibi yedi büyük günah arasında saymış o sihir yapmayı. Ve bir de bunlardan kurtulmak için böyle para yiyicilere, insanları efendim soyan insanlara da rağbet etmemeliler. O nazarla ilgili olarak söylediğimiz o şey Ayetül Kürsi, Muavvizeteyn, İhlas, Fatiha surelerini okuyarak sihirden korunmaya çalışmaları uygun olur.
Eyvallah.
Ve ayrıca Kur'an-ı Kerim'de bazı şifa ayetleri var. Tabii evet. Onlardan da okuyabilirler.
Okuyabilirler. Peki. WhatsApp hattımıza gelen bir soru hocam.
Evet.
Hocam camilerde namaz sonrası tesbihler neden çok hızlı çekiliyor? Ben tekbire geçtiğimde müezzin bitirmiş oluyor. Bunun standardı nedir demiş. Buradan yola çıkarak biraz da namazlardaki tadili erkanı konuşabiliriz hocam. Buyurun.
Şimdi bakın bunlar bir ibadettir.
Evet.
İbadet ihlasla yapılır ve ibadet Allah'a kulluğun göstergesidir. Yasak savma değildir. Veya angarya yerine getirme değildir.
Evet.
Yani bir an önce şu yapayım da gideyim. Olmaz böyle bir şey. Yani ibadette tabii namaz ibadetinin tabii özel kılınış şekilleri var. Önce namazdan başlayalım. Çünkü bazen bakıyorsunuz ki camiye gidiyoruz mesela sünnet kılacağız. Dört zekat bir sünnet, öğle namazının sünnetini, ikindi namazının sünnetini kılacağız. Daha biz bir rekat kılmadan yanımızdaki adam dört rekatı kılmış, bitirmiş. Bu ne zaman okudu, ne zaman efendim ruku, secde, tadil erken bunlara riayet etti. İnsan şaşıyor. Yani bunu çok yerde rastlıyoruz bunu. Şimdi yani biz namaz kılıyoruz, ibadet ediyoruz. Allah'a karşı bir görevimizi yerine getiriyoruz.
Evet.
Ve Allah diyor ki bize ruku edeceksin. Ruku ne demek? Eğileceksin. Peygamberimiz nasıl eğilirse öyle eğilmeye çalışacaksın. Yani hatta Peygamber Efendimiz'in rükûnu tarif ederken sırtına bir su dolusu bardak konulsa taşmazdı. Dökülmezdi derler.
Dökülmezdi.
Evet. Sonra secdede aynı şekilde Ve o secdede yapılacak olan tesbihat var. Rükûda yapılacak olan tesbihat var. Tadil erken vaciptir bazı alimler. Peki nedir tadil erken? Yani rükûya eğildiğimiz zaman tam eğilme, rükûdan kalktığımız zaman tam doğrulma, secdeye eğildiğimiz zaman secdeyi tam usulüne göre yapma, iki secde arasında tam kemiklerin yerli yerine oturacağı şekilde düz oturma. Ama böyle affedersiniz ki tavuğun yem topladığı gibi.
Hızlı hızlı.
Hızlı hızlı böyle secde yapmak. Ya bu yasak savma gibi olur. Yani aslında hani secde hali neydi? İnsanın Allah'a en yakın olduğu yerdi değil mi? Evet. Bunun bilincinde secde eden adamın secdeden kalkası gelmez.
Ya.
Ne demek yani Allah'ın huzuruna çıkmışsın, onunla berabersin. İnsan oradan ayrılmak ister mi bu bilinçle, bu şuurla secde yaparsa?
İstemez. Eyvallah.
Ha. Dolayısıyla bu tadil erken fevkalade önemli. Ha, tadil erken sadece harekette değil, kıraatte de var. Hı hı. Yani okurken gevelememek lazım. Yani elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin. Böyle okuma, böyle okuma olmaz ki. Ya adamın tekbir alıp da başlama, tekbir alıp da rüküye eğilinceye kadar ki geçen süreye bakıyorsun bazılarının, sanki hiç okuma yok. Akıldan geçirme gibi bir şey.
Evet.
Yani bu tesbihattaki hızdan daha çok bu önemli. Hı hı. Namazdaki o tadil erken önemli. Ha, tesbihat konusu. Ne yapacağız biz? 33 defa Subhanallah diyeceğiz değil mi?
Evet.
Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bunu 33 defa söylersen 1-2 dakikanı alır bu şekilde. Ama Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bu Subhanallah tesbihde değil ki bu. Yani marifet, o elimizdeki o misbaha dediğimiz tesbih diyoruz ya biz. 99'luk, 33'luk neyse. Onu parmak çabukluğuyla çevirmek değil. O değil tesbihat.
Evet.
Tesbihat.
Hakkını vere vere.
33 defa Subhanallah diyeceksin.
Eyvallah.
Elhamdülillah diyeceksin. Allahu Ekber diyeceksin. Bu hataya maalesef hocalar da düşüyor. Hocalar da düşüyor. Yani ne zaman 10 defa ben diyelim ki Subhanallah deyinceye kadar 33'ü tamamlamış oluyor insanlar. Ya bunlara dikkat etmek lazım. Yani madem bir Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmışız, görevimizi yerine getiriyoruz, kulluğumuzu efendim Allah'a arz ediyoruz. Onu usulüne göre yapmalıyız. Şimdi yani dünya işlerinde böyle acele yapıyor muyuz? Yani bazı hastalıklarımız var. Bel hastalığımız, boyun hastalığımız. Doktorlar tavsiye ediyorlar. 10 defa şu hareketi yapacaksın, 15 defa bu hareketi. Onu usulüne göre yapmaya çalışıyoruz. Onda bu gösterdiğimiz bu hassasiyeti namazda da göstermemiz lazım.
İbadetlerde de göstermemiz lazım. Eyvallah. Evet. Peki hocam. Kenan Bey yazmış hocam WhatsApp hattımıza, Kenan Köse Bey. Hocam ben bir trafik kazası yaptım. Sonrasında karşı taraf %100 kusurlu bulundu. Aracımın hasarı karşı tarafın trafik sigortasından yapıldı. Ayrıca ben serviste kazadan dolayı aracınızda değer kaybı olduğunu, aracımda değer kaybı olduğunu aracı satarken öğrendim. Ve bu değer kaybını da dava açarak karşı tarafın sigortasından alabileceğim söylendi. Bu alınacak olan para helal midir? Selam ve dua ile demiş hocam.
Aleyküm selam. Şimdi efendim burada bir zarar verme var karşı tarafa.
Evet.
Zarar giderilir. Bu genel kuraldır. Ed-dararı yüzalu. Zarar izale edilir. Şimdi bu karşı tarafa verilen zarar insanın canına olabilir. Mesela birisi birisini öldürür, bu bir zarardır. Cana verilen bir zarardır. Evet. Birisi birisinin bir organını sakatlar, gözünü çıkarır. Efendim kurşun yapar, ayağını topal eder. Bunlar zarardır. Ve bunların her birinin kasıtlı yapılması veya kasıtsız olmasına göre cezası vardır. Ve bu zararlarda da kasıt yoksa bile tazminat gerekir. Mesela bir adam birisinin elini kesse yarım diyet öder. Ne demek yarım diyet? 2 kilo 100 gram altı değerinde para ödemesi.
Para ödemesi lazım.
Bu tazminattır. Ne zarar verdi karşı tarafa. Şimdi mala verilen zarar da aynıdır. Mala verilen zarar da. Hatta bizim tabii eski kaynaklarımızda şey yoktur. trafik kazası vesaire yok ama mesela birisinin hayvanı bir başkasının ekinine girer, zarar verirse ne olur? Bu gündüz verirse ne olur? Gece verirse ne olur?
Bunların hepsi ayrılıyor.
Bunlar için ayrı ayrı detaylar ve bunlarla ilgili hükümler fıkıh kaynaklarımızda yer alır. Evet. Şimdi burada bir trafik kazası söz konusu olmuş ve %100 hatalı olan birisi, kusurlu olan birisi efendim karşı tarafın aracına zarar vermiş. Bu zarar ikidir. İki türlü zarar vardır. Bir, kırık döküktür. İşte bu tamir edilir. Bir de o malın değer kaybı vardır. Şimdi ayıp diye bir şey var, ayıp. Yani bizim dediğimiz ayıp değil. Yani maldaki ayıp. Bugün örf. Mesela bir arabanın, özellikle yeni yakın bir arabanın bir parçası değiştiği zaman örfe göre o mal kusurlu sayılıyor mu?
Sayılıyor.
Ve bu kusurlu da kişi, müşteri bunu bile bile alırsa satıcının yapacağı bir şey yok. Bu kusur varken.
Onu söylemesi lazım değil mi zaten?
Veya gösterecek expert. Ama gizlerse, satıcı gizler de. Ondan sonra da bu müşteri daha sonra bunun farkına varırsa o arabayı geri verip parasını alma hakkına sahip. Şimdi ama bu zamanımızda bunlar bunun olduğu da oluyor belki.
Evet.
Belki bunun olduğu da oluyor. Yani bir başkasının aracına zarar veren kişinin parası yetmiyor. Aracını veriyor belki. Yani o tip oluyor. Şimdi burada kusur bir o arabanın parçalarına yönelik olabilir. Genel değerine yönelik olabilir. Burada parçalarına yönelik olanları tazmin etmişler ama araba değer kaybetmiş. %10 düşmüş değeri. Bunu tazmin etmek de herhalde o zararı verenin görevi olması lazım.
Evet.
Yani burada bu soruyu soran arkadaşımız kanaatimce inşallah yanılmış olmayız. O değer kaybından kaynaklı olan tazminat alabilir.
Alabilir, para helaldir.
İnşallah.
Eyvallah. Hocam bir sesli sorumuz var. Dinleyicimiz WhatsApp hattımıza göndermiş. Bir sorumuzu dinleyelim, cevabını sizden alalım hocam.
Hocam selamun aleyküm. Müslümanın başına gelen sıkıntılar kendi hatalarındandır diye, kendi suçundandır diye biliyoruz. Allah-u Teala sadece imtihan olsun diye insana musibet verebilir mi? Sıkıntı verebilir mi? Mesela malını eksiltebilir mi? Veya işte bir hastalık verebilir mi? Sadece imtihan olsun diye.
Evet.
Şimdi insanların başına gelen sıkıntılar, efendim, felaketler insanların kendilerinden kaynaklı mıdır? Yoksa Cenab-ı Hak bunu doğrudan imtihan için verir mi? Şimdi bazı problemler var ki, sıkıntılar var ki, o sıkıntılara insan sebep oluyor kendisi.
Evet.
Mesela şimdi örnek verelim. Sel baskınlar oluyor değil mi? Ve evler, dükkanlar sel götürüyor. Bu yağmur tamam Allah'tan geliyor. Ama o evleri, o yağmur suyunun akacağı yere yapmak insanın suçu oluyor. Veya deprem oluyor, dünya kadar yer yıkılıyor. Ama bakıyorsun Japonya'da hiçbir şey olmuyor.
Evet.
Deprem Allah'tan geliyor tabii, tabiat olayının sebepleri var. Ama bu felakete insan kendisi sebep oluyor. Ayrıca tarihe baktığımız zaman biz insanların yaptığı günahlardan dolayı kavimlerin helak olduğunu görüyoruz değil mi?
Evet.
Mesela Lut kavmi. Yani o livata yaygın olduğu için o toplum içerisinde Cenab-ı Hak onları cezalandırmış toplum olarak. Kişisel olarak bir kimse günah işlediği için onun başına felaket gelir mi? Gelebilir de gelmeyebilir de yani bu Cenab-ı Hakk'ın şeyi. Eğer biz kötüler dünyada cezalandırılır diyecek olsaydık o zaman Allah'a inanmayanların hiç başı beladan kurtulmaması lazımdı. Ama öbür taraftan herkes hasta oluyor.
Evet.
Yani mütedeyyin olası da hasta oluyor. Hacısı da, hocası da, sofusu da efendim hasta oluyor. Hiç alakası olmayan da hasta oluyor. Yani dolayısıyla bütün felaketleri yaptığı kötülüğe bağlamak çok yerinde olmaz. Ama Cenab-ı Hak imtihan etmek için sorunun ikinci kısmı insanların malına, canına zarar bir şey verebilir. Ne diyor ayet-i kerime? Estağfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ febeşşiris sabirin. Ha, Allah sizi korku, açlık, malda, üründe bir eksiklik ve canda eksiklikle sizi imtihan eder, dener. Ve beşşiris sabirin, sabredenleri müjdele.
Eyvallah.
Devamında ne diyor? Kendilerine bir şey verildiği zaman biz Allah'a aitiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ve izâ esâbetun musibetun gâlu inna lillahi ve inna ileyhi raciun.
Evet.
Onlar bir musibete uğradıkları zaman biz Allah'a aitiz, Allah'a dönücüyüz derler. Hı-hı. Yani bu ayet net bir şekilde ne yapıyor bizi? Cenab-ı Hakk'ın bir takım sıkıntılarla imtihan edebileceğini ve o imtihandan ne da ne yapıyor? Hanginiz sabredeceksiniz? Hı-hı. Odur. Evet. Sonra hanginiz iyi amel edeceksiniz diye de Allah bizi imtihan ediyor. Değil mi? Tebareke de var. Tebarekellezî biyedihil mülkü ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amele. O hayatı da ölümü de hanginiz daha iyi amel yapacaksınız imtihan etmek için yarattı.
Evet. Bazen bir zenginlik de imtihan olabilir yani.
Tabii. Şimdi zenginlik, ömür, mesela bir fitne ifadesi kullanılır değil mi? İnnemâ emvalukum ve evlâdukum fitne. Sizin mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. Ne demek fitne? İmtihan sebebidir.
Evet.
Allah bizi çocuğumuzla da imtihan eder. Malımızla imtihan eder. Çok verir imtihan eder. Az verir imtihan eder. Yani Cenab-ı Hak insanları imtihan etmek için bazı sıkıntılar yaratabilir, verebilir.
Evet.
Bu ayet bunu söylüyor.
Eyvallah. Namaz kıldıran kişileri veya imam hatipleri biraz daha ilgilendiren bir soru hocam. Camilerde imam efendiler hanımlar için niyet etmeyi unuturlarsa bu imam efendiye uyan hanımefendiler hanımefendilerin namazı nasıl olur demiş bir dinleyicimiz.
Şimdi imam olmaya niyet ederek namaz kıldıran kişiye hanımefendiler de uyabilirler.
Evet.
Yani burada önemli olan şey imamete niyettir. Gerçi biz adet olarak, gelenek olarak imamlarımız şöyle niyet eder deriz. Allahümme inni nasıldı? Ene imamun yettebi'ani ve tebi'atni. Yani ben bana uyan erkek ve bana uyan hanımlara imamım şeklinde, ama böyle demeden sadece imamete niyet ederek. Sarığı giymiş, cübbeyi girmiş, mihraba geçmiş. Bu adam imamete niyet etmiş zaten.
Evet.
Yani ağzıyla söyleyip söylememesi önemli değil. O artık imam. Kendisine evet. Uyan herkese imam. Bu durumda camiye gelen hanımefendiler de o imama uyarlar. Uyabilirler, namazları olur. Zaten bakın bazı şeylerde dil ile ifade şartı yoktur.
Evet.
Dil ile ifade yapılırsa daha iyi olur. Veya yapılıp yapılmaması fark etmez. Mesela imanla ilgili olarak ne diyoruz? İman, dil ile ikrar, kalb ile tasdik diyor. Ama asıl olan kalp ve tasdiktir.
Evet.
Kalp tasdik etmiyorsa dil ile ikrar bir şey ifade etmez. Münafıklar da kelime-i tevhid getiriyorlardı. Kelime-i şehadet getiriyorlardı. Camiye gelip namaz kılıyorlardı. Onların evet. Namazlarıyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim, onlar camiye tembel tembel gelirler, küsala. Yani bak demek ki görüntü Allah katında Müslümanlığa delalet etmiyor. Allah katında Müslüman olmaya delalet eden, müminliğe delalet eden şey kalp oluyor.
Evet.
Peki o zaman dille ikrar neye oluyor imanda? İnsanlar benim onun Müslüman olduğunu bilsin, ona Müslüman muamelesi yapsın, selam versin, cenaze namazını kılsın, cenazesini Müslüman mezarlığına defnetsin gibi. Şimdi niyet de aynıdır. İnnemel amalu bin niyat ve innemel likulli imrin ma neva, değil mi? Bukhari'nin ilk hadisi.
Evet.
Ve bu en sağlam hadis, bu kabul edilir bizim hadis külliyatımızda. Mütevatir olarak değerlendirilir bu. Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiğin karşılığı vardır. Niyet de nedir? Kalbidir, zihnidir.
Evet.
Hatta bakın şu kaynak kitaplarımızda yer alır. Bir kimse öğle namazı kılacak olsa ve zihnen öğle namazına niyet etse ama dilinden ikindi namazı dese, bunun niyeti sahihtir, namazı sahihtir. Ama tersi olsa, yani öğle namazı kılacak ama gönlünde, zihninde ikindi namazı zannediyor, dilinden öğle namazı geçmiş. Bunun namazı olmadı, öğle namazı olmadı. Niye? Çünkü zihin ikindi namazıdır.
Eyvallah. Ha. Tam tersi olsaydı bir sıkıntı yoktu. Ha.
O, evet. Şimdi yani demek istediğim şu, niyet etmek için illa dil ile söylemek şart değil.
Evet.
Ben namaz kılmak üzere efendim, kollarımı sıvadım, çoraplarımı çıkardım, abdest almak üzere şeye girdim, lavaboya. Bu benim niyettir. Hı hı. İmamın cemaatin önüne geçip, mihrabe geçip, cübbesiyle, sarığıyla Allahu Ekber demesi, onun imamete niyet etmesidir. Onun peşinde gelen insanlar ona uyar, erkek olsun, kadın olsun.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Muamelatımızla ilgili, ibadetlerimizle ilgili birçok soruyu bugün dinleyicilerimizle paylaşmış olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine inşallah sorularımıza devam edeceğiz.
İnşallah.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteydik. Fıkıh Saati programındaydık. Önümüzdeki hafta yine programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.